Şimdi bunlar İtalyan düşünürleri, değil mi? Şeyden göç ediyorlar, Yunanya'dan göç ediyorlar ve Yunanistan ana karasını pas geçiyorlar. Oralarda henüz bir şey olmuyor. Magna Graecia. Ne demek? Büyük Yunanistan diyorlar İtalya'ya ve Elea'nın yerini biliyoruz. Elea İtalya'nın batısında, güneyde batıda. Ve bu kentleri kuranlar şeyler, Yunanlılar. Örneğin Siraküze diye bir şey var. Biliyorsunuz çok ünlü, yani en önemli merkezlerden biri o dönemde Yunanistan'da. Onun kurucusu Korint. Parentum diye bir yer var. Onun kurucusu büyük olasılıkla Sparta. Ve ayrıca bu koloniler şeyde, bütün Karadeniz kıyısında yayılıyor. Yani Akdeniz'de Karadeniz kıyıları kolonileştiriliyor. 7. yüzyıl civarında, 8 ile 7 arasında yani. O her şeye gelmeden, klasik döneme gelmeden, klasik dönem 500 yılında başlıyor şeyde, Yunanistan'da. Yani şu an bu şeyde konuşurken, ön Sokratikleri konuşurken hala arkaik dönem dedikleri denilen tarihsel öyle diyorlar. O dönemden söz ediyoruz. Klasik dönem 500'de başlıyor. Ve o koşullar altında felsefe yapacak şeyi buluyorlar. Bir ruh durumunu, entelektüel durumu, kültürel durumu. Yani bugünkü dünyayı düşünün. Bugün dünyanın pek çok yerinde öyle bir şey, dinginlik söz konusu oluyor. Lübnan'da yapabiliyor musunuz öyle bir şey? Şimdi yani bunlar aynı zamanda da uygarlığı geliştiriyorlar. İşte şeyler, politik süreçlere de bu felsefeciler karışıyorlar ve Elea'nın yasalarını Parmenides veriyor, öyle biliniyor ve Parmenides orada yani bir bilgi olarak da sayılıyor ve seviliyor. Şunları bir şey yapayım ben, haber vereyim. Şu anda sınavdan ayrılıyor. Bir şey ne?
Sıcak dolayısıyla sıcak. Sıcak.
Ha, kapıları kapatırsak şey yapar. Çay soğuyabilir.
Ama hiç şey yok.
Şey çalışıyor değil mi? Özel. Tamam, kapıları kapatıyoruz, anca şey yapacak. Kapıları kapatsın. Bakın çalışıyor, şu an hissediyorsunuz değil mi? Ha, çalışıyor. Dönüm noktasıydı. Değil mi? Şeyler, Eleatikler. Ve şeyden sonra, Yunanlılardan sonra ve Pisagorasçılardan sonra bir dönüm noktası diyorduk. Aslında dönüm noktasından da ötesi felsefenin gerçek anlamda başladığı nokta diyebiliriz bu Eleatiklere. Çünkü orada kavram daha öncekiler hatırlayın, yani felsefe kavramsız olmaz diyorduk. Kavram arı düşünce demekti ve eğer bunu tam olarak uygularsak, yani felsefe kavramsız olmaz dersek, o zaman İyonyalıların hiçbiri ne olan yaptığı şey felsefe değil diyeceğiz. Aslında ya yani, Thales ve ötekiler, öteki iki şey, Anaximander ve Anaximenes, felsefi olarak fazla bir şey yapmıyorlardı. Yani bir takım yani bir arke alıyorlar. O arkeden bir kurgu yapıyorlar. Evren bilimi yapıyorlar. İşte yani evreni türetiyorlar, evrene bir biçim veriyorlar. O türeyişi biraz açıklamaya çalışıyorlar ama tüm bunlarda şey yok. Mantıksal düşünce açık ve yalın değil eratiklerde göreceğimiz gibi. Yani arada duruyorlar, şey diyemeyiz onlara, yani mitoloji olduğunu söyleyemeyiz İyonyalıların düşüncelerini. Çünkü orada şey var, her şeye rağmen özgür bir düşünce var ve mitolojik dogmaların kabulü gibi bir şey yok. Onlara benzerlikler vardı, değil mi? Thales'in suyu seçmesi büyük olasılıkla o Sümer zamanından kalan şey, mite bağlı. Daha sonra o mit eski ayette var ve kabul ediliyor şey, yani kutsal bir fenomen olarak. Tanrı'nın yaptığı, Tanrı'nın yaptığı bir olay olarak kabul ediliyor. Thales'te de aynı şey var. Yani önemli olan şey de bu İyonyalılarda kavramın arınlığı içinde ortaya çıkmamış olması. O dönüm noktası, eğer bunu görebiliyorsak felsefede o geçişi ya da dönüm noktasını biz de yaşamış olacağız. Yani arı kavrama ulaşabilirsek kafamızda Parmenides'i anlayabileceğiz. Onun şeyini, sürecini ya da Yunan felsefesinin geçtiği süreci bir bakıma kendi kafamızda tekrar yaşamış olacağız. Yani normal bilinç de öyle. Önce tasarımlarla başlıyor düşünmeye ve bilim yapmaya da tasarımlarla başlıyor ama bir noktada şey, kavrama geçiyor ve o geçiş şey, felsefe için zorunlu bir şey. Yani olmadan felsefe olmaz. Arı kavramı olmadan felsefe olmaz. Niye olmaz diye sorarsak, felsefe usun çözümlemesi, usun kendi kendini çözümlemesi ve onu yapabilmesi için tasarımın dışsallığından ve yani duysallığından kurtulması gerekir. Şimdi Parmenides'in varlığı ele alması, yani arke olarak alması ya da ya zaten şey, orada biraz şaşırtıcı bir durum var. Varlık vardır dediği zaman bir genelleme gibi görünüyor bu. Yani varlığın var olduğunu söylemenin bir anlamı var mı? Ya da gereği var mı? Yok dersek yani söylüyor, gene de varlık vardır diyor. Çünkü arkasından yokluğun olmadığını ona ekliyor ve o şekilde varlığı her şeyden ayırıp tam anlamıyla şey, soru arı düşünce şekline getirmiş oluyor ve felsefenin başlangıcı için gereken de o. Şimdi mantık bilimi çalışmasına katılan arkadaşlar şeyi biliyorlar, varlık kavramını aldığı zaman Hegel ne diyor varlık hakkında? Eğer bir hatırlarsanız, yalındır diyor, içeriksizdir, dolaysızdır, ilişkisizdir. Yani sadece o vardır ve varlığın şeyi, Parmenides de ona aynı yüklemleri yüklüyor ya da varlık konusunda aynı şeyleri söylüyor. Varlık yalındır diyor, işte türdeştir, homojendir, hiçbir yerinde fazla ya da eksik değildir. Ya tam bir arılık ve yalınlık tablosu çiziyor Parmenides. Hegel de onu olduğu gibi alıyor. Aslında o zaman şey, eğer yani mantık bilimi ya da usul çözümlemesinin ne olduğunu ya da nasıl olduğunu düşünecek olursak en başına en azından şeyi koyacağız, Parmenides'i koyacağız. Şeyi koyamayız, Thales'i, Anaximander'i ve Pisagoras'ı koyamayız. Ama şeyi, Parmenides'i rahatlıkla koyabiliriz çünkü varlık konusunda söylenebilecek tek şey zaten o, analitik olarak söylenebilecekler onlar. Şimdi analitik ve diyalektik bu terim, iki kavram, bunlar da bu noktayla ilgili. Yani bunlar hakkında sorgulamak istediğiniz noktalar varsa sorgulayalım. Açıklamalarda yetersiz görünen noktaları sorgulayın. Çelişkili görünen noktaları, eksik görünen noktaları, bütün bunları şey yapalım, sorgulayalım. Çünkü yani felsefe buna gerektiriyor. Heraklitos'u işlemedik daha. Yani bu şeyden sonra, Eleatiklerden sonra ele alacağız ama Heraklitos'un esas önermesini hepimiz biliyoruz. Her şey akış durumundadır diyor. ve tabii ek olarak da Logos gerçektir. Logos dingindir. Logos değişmez. Bunlar ona ek olarak geliyor. Ama normal olarak insanlar Heraklitus'un sadece her şey oluştadır. Yalnızca değişim vardır falan. Yani sadece bunları söylediğini düşünüyorlar. Logos'u dikkate almıyorlar. Şimdi efendim ne var? Evet, oluyor. Yani bu meditasyon çok uzakta durduğu zaman bazıları kaçıyor. Şimdi varlık Parmenides'in bütün amacı bir yerde. Şimdi Parmenides'in birkaç amacı var aslında. Onlar hepsi birbiriyle alakalı, ilgili olduğunu göreceğiz. Burada bir şey var, duysal algı konusu var, onu görüyoruz. Bir de değişimin yatsınması. Yani Parmenides bir taraftan duysal algıyı bilgi kaynağı olarak, bilgi aracı olarak kabul etmezken, aynı zamanda duysal algının nesnesi olan fenomen dünyasını da gerçek varlık olarak kabul etmiyor. Yani dikkat edin, duysal algı dünyasının karşısına oluş ya da değişim dünyasını, uzay ve zamandaki reel dünyayı koyuyorlar. İkisi de Parmenides ve Herakleitos'ta. Onun dışında görünmeyenin yalnızca düşüncenin kavrayabileceği şeyi, alanı onu duysal algı dünyasından ayırıyorlar ve yani o değişmeyen dünyayı ya da değişmeyen alan diyeyim ona, çünkü şey gibi dünya değil, o alanı düşüncenin ya da usun nesnesi olarak alıyorlar. Değil mi? Bunu görüyoruz. Yani bunlar şey değil, rastlantısal değil ve o bağlantıyı görüyoruz. O yüzden Parmenides ve Herakleitos arasında karşıtlık ile sürüldüğünü biliyor musunuz? Öyle şey hatırlıyor musunuz? Hı? Parmenides'in ve Herakleitos'un ilkeleri ve felsefeleri arasında bir karşıtlık durumu var ve bu bir ara Türkiye'de şey oldu, bir tartışma konusu edildi. 80'lerde ya da 70'lerde, çok eski yani, çok yeni sayılmaz. Onu o kadar önemli değil. Yani Türkiye'de nasıl tartışıldığı önemli değil ama o tartışmanın şeyi de, odak noktası da, eksen noktası da buydu. Yani Parmenides ve Herakleitos. Parmenides devrimi yatsıyor, çürütüyor. Yani devrim gerçek varlık değildir diyor ve Herakleitos ise her şey devrimdir diyor. Sanki Herakleitos devrim gerçek varlıktır demiş gibi anlaşılıyor ve o zaman ikisi arasında bir karşıtlık ve çatışma varmış gibi görünüyor. Ya da en azından varlık varlıktır diyen de varlık ve yokluk birdir ve bu birlik oluştur diyen arasında bir karşıtlık olması var gibi görünebilir. Şimdi bir daha baştan alalım. Burası gerçekten baş döndürücü, kafa döndürücü, düşünce döndürücü bir yer. Ona dikkat edin. Varlık. Varlık dediğimiz zaman duysal bir şey düşünmeyeceğiz. Bu özellikle gereken şey. Dikkat edin. Varlık dediğimiz zaman asla duysal düşünmeyeceğiz. Çünkü duysal olan şeylere varlık yüklemiyor Parmenides. Normal olarak klasik felsefede hiç kimse yüklemiyor. Ne Platon, ne Aristoteles, ne Hegel, ne Descartes. Varlık düşüncenin nesnesi. Çünkü varlık değişmez. Değişim dünyası, oluş dünyası, akış dünyası, bu duysal algının dünyası ve bu değişken. Bunun varlığını ancak doğal bilinç ileri sürüyor. Felsefi bilinç doğal bilinçten onda ayrılıyor. Yani hatırlarsanız İyonyalıları, doğal bilinç bakıyor, baktığı şeye var diyor ve orada kalıyor. Ama Thales bakıyor ve gördüğü şeyin gerçek olmadığı sonucunu çıkarıyor ilkin. O yüzden o görüngünün gerçeğinin ne olduğunu sorgulama noktasına geliyor ve o zaman suyu değiştiriyor. Bu rüzgar buradan geliyor. İyi mi içersin şey sıcaklığa? Yani biraz sarı sarı düşüyor ama hala sıcak. Şimdi Burası dönüm noktası. Varlık duysal algının nesnesi değil. Duysal olarak algıladığımız şeyler varlık değil. Yani şu algıladığımız şeyler, bütün görünen alan diyelim, bu şey değil, varlık değil. Duysal algı bu konuda bir şey söylemek istiyorsanız yani üzerinde irdeleyeceğiniz noktalar varsa çok iyi olur. Olsun. Varlık şöyle desek varlık her zaman var olan. Hayır. Onun üzerinde yoğunlaşın. Çünkü duysal algı dünyasıyla düşüncenin dünyası arasında ne gibi bir ilişki var? Niye böyle bir ayrım yapılıyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü burası felsefenin dönüm noktası. Hem felsefe tarihinde hem de bizler için bireyler olarak bizim kendi tarihimiz. Kendi felsefe tarihimiz. Yani bu ayrımı yapmadan da, bu dönüm noktasını görmeden de felsefeye girebiliyor insanlar ve o zaman o aslında felsefe olmuyor, kültür oluyor. Şimdi, duysal algı nesnesiyle düşüncenin nesnesi arasında ne gibi bir ayrım var bu, özellikle bu ön sokratikler. Bu ön sokratikler ise felsefe tarihinin birinci önemi taşıyan bölümü. Daha sonra modern felsefe falan bunlar şey. Ancak bunun üzerine anlaşılabilecek şeyler. Yani burası özsak. Bunu kuru bir tarih olarak, görgül bir, dışsal bir tarih olarak değil ama gerçekten kavramsal bir süreç olarak görüp anlayıp ondan sonra modern tarihe geçtiğimiz zaman onu daha iyi, onu gerçekte olduğu gibi anlayabiliriz. O yüzden burası özsak. Dışsal algı nesneleri ve düşünsel, düşüncenin nesneleri arasındaki şey, ilişki, ayrım nedir problem? Yani niye öyle bir ayrıma gidiyorlar? Kales o da görüyor herkes gibi düştüğün yani ve bütün dünya duysal algı nesnelerine varlık yüklerken Thales hayır bunlar gerçek değil diyor. Yani bunlar var değil diyor. Var olan su diyor. Çünkü bütün duysal algı nesneleri yitici ve sonluyken o zaman orada sonlu olmayan, yaratılmamış, ortaya çıkmamış ve ortadan gitmeyecek olan bir söz gereksinimi duyuyor düşünce. Onun ne olduğunu soruyor. Yani gerçek varlığın ne olduğunu soruyor. Thales'in birisi o. Çünkü eğer duysal nesnelerin, duysal algı nesnelerinin gerçek varlık olduklarını düşünecek olsaydı o zaman herhangi bir sorgulama yapmazdı. Yani duysal bilinci sorduğunuz zaman gerçeklik nedir? İşte gerçeklik bunlardır. Olan şeyler, görülen, yaşanan, yaşantı dünyası, deneyim dünyası falan diyorlar. Ama Heraklitus yaşantı dünyası bir akış dünyasıdır diyor ve işsizdir diyor. Efendim? Gerçek varlık ne?
Gerçek varlık
kim? Who is the real being? What is the real being? Hangisi? Yani who mu, what mı? Kim mi? What? Gerçek varlık.
Varlık dedi ya. Ama kim?
Kim, niye kim diyoruz? Yani o bir... Herhalde şey, Xenophanes için Tanrı yanıtını verebilirdik. Yani o kim sorusu. Ama Parmenides onun varlık olduğunu söylüyor. Bir kimlik vermiyor ona. Varlık diyor sadece. Şimdi yine biraz meditasyon yapın lütfen. Eğer bakın varlık nedir ya da kimdir sorusunu alıp varlık x'tir ya da y'dir dersek ne olur onu bir düşünün. Parmenides diyor ki varlık varlıktır. Varlık kendisinden başka bir şey değildir. Bu, Parmenides'in yanıtı bu. Eğer varlık diye başlayıp şudur şudur şudur diye bir betimleme yaparsak, bir tanımlama yaparsak, ilk yapacağımız şey varlığı kendisinden başka bir şey yapmış olmak olacak. Panavisyona itiraz edecek. Diyecek ki varlık X, Y, Z değil ama varlık yalnızca varlıktır. Şey mi? Dediğim gibi burada gerçekten düşüncelerinizin dağıldığını, temellerinin koptuğunu falan hissedebilirsiniz ve bu gerekiyor. Yani panelizmi anlayabilmek için, herak değilsiniz falan. Bu şeyi, evet.
Nesne ve varlık arasında nasıl bir fark alalım?
Tabii. Hı-hı. Evet, nasıl bir fark alalım?
Çünkü o duysal altını dediğin nesne gelmiştir.
Fiziksel nesne.
Yani. O zaman nesne varlık değil.
Evet.
Daha nesne nesne varlık değil.
Ayrı şeylerdir. Değil mi? Yani en azından ona dikkat edelim. Burada söz konusu olan şey, ya parmağıyla satışından nesne değil, varlık. Nesne daha yüksek bir kavram. Çok çok daha yüksek bir kavram ve doğal bilinç nesneyi de fiziksel olarak düşünüyor. Ama nesne bir kavram. Ve her kavram gibi fiziksel değil. Şimdi doğal bilinçten doğal bilinci algılama gerekiyor. Yani felsefenin ilk yapacağı şey, felsefe tarihinde de ilk yapılan şey, doğal bilincin, duysal bilincin farkına varmak ve onun değerini ölçmek. Şimdi duysal algı fiziksel nesnelerle ilişki içinde, değil mi? Benim yani duysal algı deyince başlıca görmeyi ve işitmeyi demek istiyoruz. Ve duysal, yani görsel süreçleri az çok biliyoruz. Bunlar gerçekten de fiziksel nesnelerle, özdekle ilişkili olan bir duyu, değil mi? Bütün duyular özdekle ilişkili. Ama özdekle varlıkla aynı şey değil. Yani en azından kavram olarak farklı kavramlar bunlar ve özdek, nesne, şey, cisim, bütün bunların her birinin kendi anlamı var, kendi kavramsal yapısı var. Ama biz bunları gündelik dilde birbirine eşitliyoruz, anlamdaş olarak kullanıyoruz. Yani ama felsefede o şeyi sonlu elde etmeye çalışıyor ve o yüzden varlık nedir dendiği zaman varlık nesnedir, varlık cisimdir, varlık şeydir ya da özdektir dersek kavramsal olarak yanlış yapmış oluruz. Çünkü varlık varlıktır. Evet. Sadece kendisi olarak, arı olarak düşünmek demek, yalan olarak düşünmek demek ve o da kendisi olarak düşünmek demek. Çünkü eğer varlığın yanına, içine, özellikle onu vurguluyor Parmenides, en küçük bir eşitsizlik falan. Mesela ayrılmaz diyor varlık, ayrılmaz diyor yani. Çünkü onda ayrılacak bir şey yok. Ayrılması gereken şeylerin iki ayrı şey olması gerekir. Farklı olması gerekir. Ayrımlı olması gerekir ki ayırt edilebilsin. Ama varlık durumunda öyle bir ayrım yok. İşte yani şöyle diyor aslında homojenliğini ve yalınlığını ve arılığını göstermek için. Ya Parmenides'in bütün sonuna kadar giden, yani varlıkların hepsini şey yapamayacağız. Mantıklı bulamayacağız. Bazı yerlerde ama bu varlıkla ilgili olarak düşündüğü ve söylediği şeyler anlaşılabilecek şeyler. Şimdi onlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Varlık arı. O yüzden varlık nedir diye sorduğumuz zaman nesne nedir diye de sorabiliriz. Vesaire her kavramın ne olduğunu sorabiliriz ama
nesne var olması lazım. Yani var diyebilmeyi
lazım.
Var diyebilmeyi de yapıyoruz.
O ayrı bir konu. O var olmaları yani ayrı
var
bir... Aralık içinde konumuz...
Aralık içinde sadece varlık halini düşünüyorum. Yani herhangi bir varlık parmakla gösterilecek varlıktan değil de varlık halini düşünüyoruz.
Düşüncede kalıyorsa anlatabiliyoruz demek. Eğer anlatmak, anlatmak şu demek. Anlatmak yani iletişim, birine başka birini anlatmak demek değil mi? Yani evet, eğer başkası da yani biz kendimiz anlamışsak başkasına anlatabiliriz. Şimdi o daha çok şeye benziyor, şey kavramına benziyor. Yani şey ve özellikleri var. Mantık biliminin alanına giriyoruz yani burada doğal olarak. Şeyin özellikleri var. Ben bir şey olarak görülebilirim, kavramsal olarak. Yani herkes bir şey olarak görülebilir ve o zaman onun özelliklerinden söz edebiliriz.
Özellik mi diyemiyoruz ama
varlıkta, varlıkta yok. Tamam, bu da enteresan bir nokta. Yani şunları dikkate alın lütfen. Töz ve ilinek. Töz kavramı ve ilinekler. Özne kavramı ve yüklemler. Şey kavramı ve özellikler. Bunlar da kavramlar ve bunların aralarında şeyler var, ilişkiler var. Ama burada yani bir kavramlar söz konusu olduğunda fiziksel nesnelere andırımı her şekliyle unutmamız gerekiyor. Çünkü evet, yani ben kavram değilim ve tikel bir şey. Ad zaten anlamsız bir şey. Yani bir kişi adı olarak düşünürsek sonunda her birimiz kendi adımızın anlamsızlığına varırız. Yani bunu yapmışızdır.
Atomların bir atomunu alsa, tek bir atomu parçalarsa
deriz. Tam olarak değil ama çünkü atom da bir ve atomcular da hemen bunun arkasından gelecekler zaten. Ama orada varlık ve atom ya da bir ve atom aynı zamanda bunlar değişik kavramlar. Yani nokta da aynı nokta şeye geliyor, birliğe geliyor, atom gibi ve o yüzden ama o yüzden onları birbirine indirgemiyoruz. İndirgemecilik diye bir şey var, dikkat ettiyseniz. Yani bir şey bir şeydir dendiği zaman, bir şey bir yüklem yüklendiği zaman, yani atom birdir dendiği zaman burada atomu ve biri birbirine eşitleme gibi bir şey durumu düşünürsek bu indirgemecilik denen şey, bu doğru değil. Yani atom birdir ama aynı zamanda da atomdur. Şimdi bir parmesan biriyle Demokritos'un atomu aynı şeyin, Leibniz'in monadı aynı. Spinoza'nın bir yerde tözü aynı. Bir töz de sonsuzluk içeriyor. Bir de sonsuzluk içeriyor. Parmenides'in varlığının da sonsuz olması gerekir. Parmenides de değil. O akıllıca bir şey aslında. Parmenides'in orada varlığa, onun kendi varlığına bir şey sınır getirmesi, ona geleceğiz. Nasıl? Aynı zamanda da belirli. Çünkü şey diyor, sınırlıdır diye. Sınırlı olduğu zaman belirli olacak. Yapma, bir kere çizebilirsin. Parmenides şeyi kullanıyor, sınırı kullanıyor ve sınır onun sınırı biliyor. Sınır geldiği zaman olumsuzlama ve belirlenim var ve o zaman Parmenides kendi kendini çürütmüş oluyor. Ama bu şey ona geleceğiz. Şimdi hala şey değil, varlık ve varlık nedir sorusu ya da kimdir sorusu. Varlık kendisinden başka bir şey olmaması gereken şey. Yani varlık şudur ya da budur dediğimiz zaman, değil mi? Bir tanım vermiş olacağız ama o tanımla varlığı yok etmiş olacağız. Kabul mü? Yani analitik düşünce aslında çok güzel bir başlangıç yaptırıyor bize felsefede ve o yüzden felsefenin en başına tam olarak o analitik düşünceyi dikiyoruz. O zaman varlık nedir ya da şu nedir bu nedir soruları da şey geçerliliğini yitiriyor. Çünkü analitik düşünce tanıma izin vermiyor. Çünkü varlık kendisidir ve kendisi olan bir şey başka. Çünkü tanım, dikkat edin, bir kere daha yineliyorum, bir kere daha yineleyeceğiz. Eğer varlığı başka kavramlarla tanımlarsak, o zaman varlığı kendisinden başka bir şey yapmış olacağız. Bir saniye tanımlamayacağız diye. Tamam, ona döneceğiz. Öyle diyor işte. Analitik düşünce tanımı kabul etmiyor.
O zaman analitik düşünceye ters düşmüyor muyuz? Yani felsefeye biraz ters düşmüyor muyuz?
Nasıl?
Yani çünkü felsefede düşünce analitik değil, diyalektik değil. Öyle inanmıyor mu?
Evet.
Yani bu tanımı biz analitik yapamazsak nasıl felsefe yapacağız?
Şimdi analitik düşünce bu. Yani burası esas üzerinde duracağımız nokta burası tabii ki. Analitik düşünce. Şimdi şey var. Diyalektik var. Diyalektikte A eşit değil. O eşit değil şartı vardı değil mi bir yerde? A eşittir eksi A. Yani D ettiğin şeyi o. Bu ikisini düşünelim. Tekrar, analitik düşüncenin anlatımı bir şeyin yalın olduğu ve yalın olması da o şeyin yalnızca kendisi olması demek. Değil mi? Böyle anlayabilir miyiz analitik düşünceyi? Analiz neydi? Ayrıştırmaydı, yalıtmaydı, yalınlaştırmaydı ve bir şey kendi başına kalıncaya kadar analiz sürüyordu ve analiz ancak daha öte ayrıştırmanın olamayacağı noktada duruyordu. Yani A'yı başka her şeyle olan birlikteliğinden, sentezinden ayıklarsak sonunda A'nın kendisine varırız ve analiz orada durur. Orada artık A nedir diye sorduğunuz zaman A'yı A, A'dır diye yanıtlayabiliriz o soruyu. Çünkü X, Y, Z dersek o zaman o kabul değil, onları ayıklamamışız, ayıştırmamışız ya da ayırmamışız demektir ve o işin yapılması gerekir. Sonunda yine A'ya geleceğiz. Şimdi bunu doğrulayabiliyorsak bundan bir takım sonuçlar çıkacak. Onları da çıkarmamız zor olmayacak. ve A eşittir A noktası Parmenides'in şeyinde felsefesinde ya da sisteminde şeyi engelliyor. Devrimi, değişimi engelliyor değil mi? Çünkü şimdi şöyle bir şey düşünelim. Analitik düşünce değişime izin verir mi? Bunu bir yoklayın. Çünkü değişim bir şeyin kendisinden başkasına dönmesi demek. Değil mi? Ve eğer A'ya kadar indirgenmişse, kendisine kadar indirgenmişse ve oradan daha öteye gidemiyorsak, temizle gerekmezse, A nasıl değişir? Dışlar. Yani A'nın değişmesi için daha önce hatırlıyorsunuz. A'nın kendinde başka bir şey olması gerekir. B olması falan gerekir. Ya da ama analitik düşünce ona izin vermiyor. Yani analitik düşünce aslında A'daki her şeyi soyutladığını düşünüyor. Dolayısıyla A'nın değişmesinin bir olanağı kalmıyor mantıksal olarak. A'nın gitmesi için de bir olanak kalmıyor. Aynı şekilde ortaya çıkması için de ortaya neden kalmıyor. Ve A ya da Parmenides durumunda varlık her zaman var ve hiçbir zaman gitmiyor. Yani şimdi Parmenides A ile uğraşmıyor. B ile ya da herhangi bir tikel bir nesne ile değil. Ama varlığın kendisiyle ilgileniyor. Aslına bakarsak şöyle bir şey söylememiz gerekir. Eğer varlıktan başka bir kategoriyi alsaydı Parmenides ve ona bu sistemi oturtmaya kalksaydı doğru olmayacaktı. Çünkü varlıktan başka her kavram bomba düşüyoruz. Varlıktan başka her kavram çözümlenebilecek olan bir yapıda. Ama varlık çözümlenemez. Çünkü varlık kavramı gerçekten yalın olan şey. Burayı tekrar şey yapalım, algılayalım. Eğer Parmenides varlıktan, yani Parmenides ağlarla beylerle ilgilenmiyor dedik. Parmenides'in mantığına yaklaşmak için o şeyi kurduk. Yani o daha modern bir biçim, özdeşlik ilkesi denen şey. Çünkü yani Parmenides henüz o kadar teknik değil. O Zenon'da falan çok daha değişecek durum ama Parmenides gerçek analitik noktayı elde ediyor diyebiliriz. Çünkü varlık kavramının dışındaki başka her şey, her kavram, her algı, her şey çözümlenebilir. Ama varlık daha öte çözümlenemeyecek son şey, nokta. Yani bu açık değil mi? Şimdi analitik düşünceyle felsefe nasıl yapacağız? Eğer analitik düşünce yalınlığı ve değişmezliği ile gerçekten bir durma noktasına getiriyorsa bizi ve bir açılımı ilerlemeyi engelliyorsa o zaman felsefe nasıl yapacağız? Yapamayız. Yani analitik düşünceyi A'dır, A'dır ya da varlık vardır diyerek saptamak bir şey. Ama onu felsefe için bir ilke haline getirmek başka bir şey. Yani analitik düşünceyle felsefe yapabilirsek onu yani A işte A deyip felsefe bitiremeyiz değil mi? Felsefenin büyümesi gerekir. Evet ama evet, A'dır A noktasından daha öteye gitme şansınız yok. Yani orada analitik düşünce ilerlemeyen bir düşünce. Yani onu diyebiliriz. Analitik düşünce devrimi ve ilerlemeyi reddeden ya da kabul edemeyen bir düşünce tarzı. Evet. Her şey ve varlık.
Kuvvet de bir varlık değil mi?
Evet.
Kuvvet eşittir, kuvvet değil mi? Evet. Yani kuvvet eşittir, varlık yapmıyor. Ama şimdi varlık dediği zaman da kafayı karıştıran bir tek bir şey aramızda. Arke tek bir tane olması gerekiyor ya.
Evet.
Ama bütün kavramlar da varlık adı altında toplanabiliyorsa eğer.
Evet. Şimdi bir sürü varlık var dediğimiz zaman, o zaman burada biraz daha bir ince ayar gerekecek. Varlık bir mi çok mu? Çok birçok varlık dediğimiz şey, o zaman aslında onlar Dasein, Sein değil ama Dasein, yani belirli varlık. Çünkü belirlilikleri var. Yani varlığın yanında başka birçok varlık var dediğimiz zaman, varlığın yanında ne var?
Varlığın yanında değil, birçok şey var olan her şey varlık olduğuna
Ona belirli varlık. Var olan her şey dediğimiz zaman neyi sayacağız? Kuvvet. Kuvvet belirli bir varlık. Çünkü genel olarak varlık değil. Kuvvet var.
Ama varlık da bir şekilde bir belirli mi? Var. Var olan anlamına göre o da belirli.
Orada çok dikkatli olacağız işte. Zaten orası şimdi üzerinde durduğumuz ve Herakleitos'ta ve Parmenides'te o dediğim problemler ortaya çıkacak. Varlığı belirlediğimiz anda varlığı sınırlamış oluyoruz. Evet, aslında o sınır sözünü unutalım Parmenides durumunda. Parmenides'in varlığının sınırsız olması gerekir ve yani Parmenides... Niye?
Kuvvetli bir doğa yasası olduğuna göre.
Evet.
Evet. O zaman kuvvet belirli varlık derken sonunda sonlandırmış oluyoruz. Yani sonunda ayrılmış
alıyoruz. Evet. Doğru. Doğru. Yani bunlar kuvveti belirlediğimiz zaman sınırlamış oluyoruz.
Evet.
Tamam.
Ama
kuvvet a priori düşünün diyor. Soyut olarak, kavram olarak düşünün diyor.
Kavram olduğunu da biliyoruz.
Tabii bütün doğa kategorileri bize bağlı değil ve bizden bağımsız olarak varlar. İvme, uzay, zaman vesaire bütün bunlar bizden bağımsız kategoriler. Hepsi belirli varlık. Dolayısıyla hepsi olumsuz zamana kapsıyor. Yani belli varlığın özelliği oydu ya da kavramı oydu. Belli varlık olumsuz zamana kapsayan varlık demek. Parmenides'in varlığı hiçbir şey kapsamıyor. Olumsuz zamana kapsamıyor. Pozitif. Baştan sona pozitif. Ve Parmenides'in varlığını o yüzden panteizmle bağlıyoruz. Çünkü panteizm de örneğin Spinoza'da olduğu gibi sözü tanrı olarak kabul ettiği zaman orada tüm olumsuz zamayı dışlıyor. Çünkü Tanrı herhangi bir olumsuzlama içermemeli diye düşünüyorlar. Sınır olacak olumsuzlama, o zaman sonsuzlukla bağdaşmayacak. Töz sonsuz, varlık da sonsuz. Öyle olması gerekir. Eğer belirlilik kapsarsa o zaman sınırlı ve sonlu olacak. Panteizme aykırı olacak. Yani bunları bağlayabiliriz. Spinoza'nın her şey belirli, tüm belirleme olumsuzlamadır sözü. Doğru. Yani gerçekten belirleme olumsuzlamayı getiriyor. Ama Parmenides onunla şeyi söylemek istemiyor. Tanrı belirlidir ve Tanrı olumsuzlama kapsar. Hayır. Parmenides Spinoza o sözü söyleyerek onu tözden dışlamayı istiyor. Yani tözde belirlenim yoktur. Çünkü tüm belirleme olumsuzlamadır. Eğer töze belirli dersem töze sonluluk yüklemiş olurum. Başkalık ve sınır, ha? Evet. Aynı zamanda sonsuz. Yani ama Spinoza'da da aynı analitik yanılgı var. Çünkü Spinoza'da sonsuzu sonluya dışlayan bir sonsuz olarak, analitik bir sonsuz olarak alma eğiliminde. Öyle yapıyor. Yani o yüzden Hegel'in buluştuğu şey önemli. Çünkü o düşüncenin yol açtığı sorunlar, diyalektik problemler onlar da Spinoza'da, Descartes'te falan değil, belirli değil ama Kant'ta çok açığa çıkıyor şeyler, düşüncenin bu tür çelişkileri. Ve o Kant'ın antinomileri, yani onu okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur ya da okuyacaksınızdır, antinomiler, Arius'un antinomileri bu ilgili. Sizin şu anda karşılaştığınız problemle ilgili. Yani varlık yalındır, belirlenimsizdir, sınırsızdır, sonsuzdur vesaire. Ama aynı zamanda yine hepimiz görüyoruz ki varlık belirli. Çünkü varlık başka bir şey değil ama varlık. Ve varlık olmakla başka her şeyi dışlıyor. Bu bir ilişki ve bu ilişki varlığın aslında diyalektiği. Çünkü o zaman varlık o ilişki dolayısıyla A mantığından çıkıyor. Yani kendisinden başkasının varlığını da kabul etmek zorunda kalıyor. Yani şimdi buralar gerçekten biraz kafa karıştırıcı ve baş döndürücü. O yüzden belki de çok rahat izleyemiyoruz ama kendi kafamızda sorunu daha rahat çözebiliriz. Bütün yapacağımız şey A eşittir A dediğimiz zaman ya da varlık vardır dediğimiz zaman düşüncenin kilitlenmekte olduğunu görmek. Söyleyişi çok açık. Yalnızca varlık vardır diyor. Başka hiçbir şey yoktur. Peki, şimdi burada bir başka problem daha var. Biraz daha bizim içimizi zorlaştıran bir şey. Aslında Parmenides ve eratiklerin geri kalanları, yani Xenophanes ötekiler de şeyi biliyorlar. Varlıktan başka şeylerin olduğunu biliyorlar, değil mi? Bir fenomen dünyası. Ve orada fenomen dünyasının ve varlığın ilişkisini nasıl açıklıyorlar? Onun üzerine düşünürsek ve o sorunu da dikkate alarak bu özdeşlik sorununu denersek daha iyi olacak. Duysal algı nesneleri dedik. Düşün şey değil, gerçek varlık taşımıyorlar. Onu fark ediyorlar. Yani onu Parmenides'ten önce de Thales ve İonyalılar algılıyorlar. Duysal algı nesnelerine varlık yüklemiyorlar. Oluş yüklüyorlar. Ya da geçicilik, yıkıcılık yüklüyorlar ve gerçek olanın yitici olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Bu önemli bir düşünce. Yani gerçek olan, burada dikkat edin, doğru olan demiyoruz. Gerçek diyoruz. Eğer o iki sözcük konusunda kafamızda soru varsa onu da burada yanıtlayabiliriz. Yani yanıtlığını alıyor zaten. Bu şey, bazı felsefeciler Türkiye'de işte gerçeklik yerine doğruluk kullanılsın diyorlar. Gerçekliği realiteye ayırıyorlar. Plan, yani hakikati de beğenmiyorlar. Hakikat Arapça, tamam. Hakikatin yerine İngilizce'deki truth. X-Files'ı hatırlayın. Ne diyorlar? Well, ne? Truth is out there, değil mi? Öyle diyorlar. Orada doğru. O zaman doğru diyeceğiz. Doğruluk orada bir yerdedir. Yani onu bazı bağlamlarda true sözcüğü ya da var sözcüğü doğruyla karşılanmaya uygun düşüyor ama her bağlamda değil. Şimdi gerçek olan ve var olan arasında bir bağlantı var. Gerçek olan var olmalı. Mantıksal olarak. Yani şimdi bu sözcükleri tek başına düşündüğünüz zaman kaybedebilirsiniz anlamını ya da bağlantılarını ve o belki de biraz zamanla kazanılacak bir alışkanlık. Duysal algı nesneleri var değil. Çünkü varlık Parmenides anlamında düşünürsek yokluğu dışlıyor. Ama duysal algı nesneleri yokluğu dışlamıyorlar. Doğru mu? Duysal algı nesneleri geçiciler. Yani yok oluyorlar. Yani onlarda değişme özelliği var. Varlıktan yokluğa geçebilme yeteneği var. Varlık eşittir varlık dediğimiz zaman, varlık varlıktır dediğimiz zaman varlığın yokluğa geçmesine düşünemiyoruz. Öyle bir şey türetemiyoruz çünkü varlıkta onu yokluğa götürecek hiçbir şey yok. Değişim bir şeyin kendi içinde kapsadığı başka bir şeye doğru olabilir dedik. Değil mi? Yani eğer o potansiyel o şeylerde kapsanmıyorsa o şey değişimi yapamaz, gerçekleştiremez. Ve varlıkta varlığın kendisinden başka bir şey olmadığı için varlık demişse dönüşse kendine dönüşür. O zaman öyle diyebiliriz. Varlık kendine doğru değişendir. Ya da A eşittir A ya da varlık eşittir varlık. Bunlar aynı şeyler. Duysal dünya ya da duysal algı nesneleri varlık taşımıyorlar. Yalnızca varlık taşımıyorlar daha doğrusu. Yani şimdi duysal algı nesnelerine yok demiyorlar. Diyemezler. Yani Parmenides ya da ötekiler. Bunlar gördükleri, duygusadıkları şeylerin olmadığını söyleyemezler. Ama olduğunu da söyleyemiyorlar. Yani var dedikleri zaman varlıkla var olan her zaman var olmalıdır. Bu düşünceyi yakalayabiliyorsak Onları uyaran şey, durduran şey bu. Yani duysal algı nesnelerine varlık yükleyememelerinin nedeni varlığın her zaman var olması gerektiğine inanıyorlar. Öyle düşünüyorlar. Ve varlık her zaman var olmalıdır. Panelistin böyle bu. Bunun doğru olduğunu düşünebiliyor muyuz? Yani varlık her zaman var olmalıdır. Çünkü varlık başka bir şey değişemez diyor. Aynı kalmalı. Evet. Şimdi duysal algı dünyası, duysal algının nesneleri her zaman aynı kalmıyorlar. Her zaman değişiyorlar. Hepsi değişiyor. Yani bakarsanız duysal algı, yani bütün uzay ve zamandaki bütün nesneler, bütün şeyler, gezegenler, galaksiler, atomlar, elektronlar vesaire, bunların hiçbiri şey değil. Yani 20 milyar yıl ya da 50 milyar ya da 1000 milyar yıl da sürse bir galaksinin ya da bir yıldızın süreci, sonsuzluk içinde o bir nokta. Yani biz onu ölçemeyebiliriz. Onlar da ölçemiyorlar elektrikler. Ama yine de şey, duysal organ nesnelerinin geçici olduğunu düşünüyorlar ya da sonlu olduğunu düşünüyorlar. Çünkü ortaya çıkıyor bunlar. Yani bunlar ipsiz, sonsuz değil. Ebedi ya da bengi değil. O zaman şeyi anlayabiliyoruz. Duysal algı nesnelerine yalnızca varlık yükleyemeyiz. Onlara yokluk da yüklemek zorundayız. Evet. Doğru. Yani neyse. Tabii belli bir zaman da yükleyebiliriz. Yani işte bir dünya 5 milyar yaşında ya da 10 milyar ya da 20 milyar yıl sonra, yani bir güneş sisteminin yaşam süresi, varoluş süresi 50 milyar yıl ya da 100 milyar yıl diyebiliriz. Bu süre içinde varlar. Ki o süreç içinde de sürekli değişim durumunda varlar ama aynı zamanda da potansiyel olarak yokluğu kapsıyorlar çünkü yok olacaklar. Onları yani felsefede yönlendiren şey, buluşları bu. Duysal algı dünyası varlık dünyası değil, oluş dünyası. Çünkü varlığı olduğu gibi yokluğu da kapsayan bir dünya ve öyle görünmeli. Yani eğer insan bilgiyi arıyorsa o zaman bilginin gerçek olması gerekir, doğru olması gerekir ve yanlış bir şey söylemek bilgi olmayacak. Yani duysal algı dünyasına varlık yüklemek bilgi değil. Duysal algı dünyası geçicidir demek, duysal algı dünyası oluş dünyasıdır, oluştadır demek. Ama varlık ayrı bir şey. Burası işte galiba itiraz edemeyeceğimiz kadar şey.
Açık. Evet.
Kazanıyor tabii.
Yani niye onu varlık
kazanıyor,
diye?
Kazanıyor. Tamam, çok güzel gösterdim ama kazanıyor. Yani varlık belirli. Ve bu diyalektiğin şeyi çözebileceği bir sorun. Varlık belirlenimsiz değil. Ama panedesin tarzında alırsak, ki öyle almak zorundayız maskezinde de. Varlık eşittir varlık ya da varlık yalnızca varlıktır. O zaman o varlık orada belirlenimsiz olarak alınmak zorunda. Buna çok dikkat edelim. Belirlenimin olması için olumsuzlama gerekir. Yani onu düşünebiliyorsanız çok iyi. Belirlenimin olması için, belirliliğin olması için bir şeyin sadece kendi başına olması yeterli değil. Yani her şeyin kırmızı olduğunu düşünürseniz, örneğin bir kırmızı odaya giriyorsunuz. Her şey eşit ölçüde kırmızı. Ne görebiliriz? Her şey eşit ölçüde kırmızı olursa hiçbir şey göremeyiz. Bir şeyi görmek için orada kırmızının tonları gerekir, değil mi? Açığı koyusu gerekir. Yani kırmızıdan başka bir şey gerekir. Bir daha.
Davranışsal olarak tanımlıyor.
hiçbir şey, yani her şey eşit ölçüde kırmızıysa hiçbir şey göremeyiz derim. Yani doğru mu? Evet.
Yani her yer kapkaraysa tamam da kırmızıysa
görmek. Peki o zaman her şeyin kırmızı olduğunu değil, her şeyin bembeyaz olduğunu düşünelim. Bir şekilde ne görebiliriz?
Kırmızılıktan bahsedemeyiz.
Beyazlıktan da bahsedemeyiz.
Beyazlıktan da bahsedemeyiz.
Evet. Varlık ve yokluk ilişkisinde, değil mi? Burada yokluk yani şimdi
kendi halinden farklı olan her şey mi yokluk, yoksa
bir yokluk genel olarak yokluk olarak anlayacağız onu. Yani senin dediğin yokluk belli bir şeyin yokluğu.
İşte ben bir sorun
dünyasını. Evet. Yani dünyanın yokluğu, havanın yokluğu, işte arabanın yokluğu, binanın yokluğu vesaire ve onlar bir zamanlar vardı ve yokluğa geçtiler. Yani orada fenomen dünyasında nesnelerin varlıktan yokluğa geçmeleri özdeğin sakınma yasasını bozan bir şey değil. Çünkü yani bunları Yunanlar da biliyorlar. İşte bir tahta, mesela örnekleri en son aklımda kalan örnek var. Herhangi bir tahta cisim, yani bu tahta zamanla şey yapıyor, aşınıyor falan filan ve yok oluyor ya da yanıyor gidiyor. Ama onlar o atomik yapının, özdeksel yapının ki onlar işte tözü, arkeyi öyle düşünüyorlar. Mesela Thales'in durumunda Thales suyun biçim değiştirmelerine suyun töz olarak onlarda suyun yok olduğunu düşünmüyor. Tersine su hiçbir zaman yok olmayan ama bütün o görüngü dünyasının nesnelerini oluşturan, her şey ondan gelir diyor. Her şey ondan oluşur ve her şey ona döner diyor. Orada hiçbir hataları yok, hiçbir eksikleri yok. Yani töz yok olur demiyorlar ya da özdek yok olur demiyorlar. Özdek biçim değiştirir. Şimdi biz fiziksel dünyanın tözünü özdek olarak biliyoruz. Her şey orada özdek. Ve dolayısıyla yani galaksi ya da bitki ya da hücre ya da atom ya da elektron bunlar özdeğin değeri. Yani elektron bile özdek değil, sadece özdeğin belirli bir biçimi. Çünkü elektron da şey ayrışabilir ve bölünme süreci elektronda bitmiyor. Töz aynı kalıyor değişmeden. İlmekler değişiyor. Ve ilmekler yitici. İlmek dediğimiz tözsel olmayan şey. Yani şu elimdeki nesnenin şu şeyi ilmek. Ben bunu atabilirim. Bir insanın insan kolunu kaybedebilir, bacağını kaybedebilir. Bunlar insanın tözü değil. Ama insan tözünü yani bacağı, kolu falan her şey yerinde olmasına karşın düşüncesini kaybettiği anda insan olmaktan çıkıyor. Bir kere duysal olarak gözünü kaybedebilir, işitme yeteneğini kaybedebilir ama yine insan olarak kalır. Ama düşüncesini kaybettiği zaman orada insan, yani insanın tözü düşünce diyebiliriz. Ama insan bedensiz olabilir mi? Hayır. Yani öyle bir şey denmiyor. Ama yine de insana insan yapan şey bedensel yanı olmaktan çok düşünsel yanı. Şimdi töz ve ilmekler ya da öz ve biçim ve birkaç önce bunlar çiftlikli ilişkili kavramlar ve felsefecilerin bütün sorunu şey, bugün de öyle, gerçek varlık yani hep var olan nedir? Şimdi yokluğa geçiş şeyi bozmuyor. sözler alana ya da özneyi sakınıma yani fizikle çelişen bir şey değil. Onu da ya orası bu bulanıklık yaratmıyor. Yani biçim değiştirme dediğin zaman bir nesne kendisi olarak yok oluyor. Yani görüngü dünyasının nesneleri, evet, yani bir kuyruklu yıldız, onun belli bir biçim var. O bir gezegene çarpıp dağılıp giderse özdeksel olarak hiçbir şey kaybetmeyecek. Ama kuyruklu yıldız demeyeceğiz artık bana. Orada kuyruklu yıldız bitti. Evet, yani belli bir... Şimdi belirlilik ayrışma için ve ayrıca duysal algı için de şeyde kalmıştık, bu varlığın belirlenimsiz olması, definin getirdiği noktaya dönersek, varlık belirlenimsiz, onu söylüyoruz. Parmenides'in söylediği şey de o, varlık genel olarak belirlenimsiz, hiçbir belirlenimi olmayan şey. Ama bunlar dedik, henüz diyalektik düşüncenin tam şeyini göstermiyorlar, bilincini göstermiyorlar. Yani Descartes'ta da, Spinoza'da da ve Kant'ta da diyalektik konusunda belli sezgiler var ama tam bir bilinç yok. O ne olacak? Onun çözümünü varlık üzerine Parmenides'in düşüncesini sürdürerek bulacağız. Yani varlık belirlenimsizdir diyebiliriz, tamam. Ama aynı zamanda lık takısı... Varlık, o bile gösteriyor. Orada bir belirlilik var. Ve varlık da belirli. Şimdi, burada yine çelişkiye düştük. Varlığın hem belirlenimsiz olduğunu söylüyoruz, hem de belirli olduğunu söylüyoruz. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yani şu durum, analitik düşünce dediğimiz şey, aynı zamanda burada belirlenimsizlik var. Burası belirlenimsiz. Ve ancak şu aşamada şey olacak. Belirlilik olacak.
Yok, sonra karşı belirlenimsizdir o varlık.
Yani varlık kendisine... Şimdi A ve A olmayanlar, onu tekil ya da çoğul olarak anlayabiliriz. Şu an o kadar önemli değil. Eğer A'ya varlık dersek, eksi A tabii ki yokluk olarak anlaşılacak. Ama biz orada onu değil A diye düşünebiliriz. Bir de olduğu gibi ve A olmayanlar her şey. Yani ben bir kırmızı odaya girdiğim zaman orada bir algılama yapabilmem için kırmızı olmayan herhangi bir şeye ihtiyacım var. O, beyaz da olabilir, sarı da olabilir, yeşil de olabilir, ne olursa olsun. Ama ancak bir ayrım varsa, yani arı beyazlık içinde ben algılama yapabilmek için bir noktaya ihtiyacım var. Tek bir nokta yeterli, değil mi? İşte ne olursa olsun. Yani belirlilik olumsuzlama kapsıyor. Bu şeyin karşılığı kavramındaki temel kavramlarımızdan birisi. Belirlilik sınırlamadır, olumsuzlamadır ve eğer varlık da, eğer şeyse, belirliyse, ki belirmeye.
Özellikler.
Beden yok olacak.
Beden yok. Hayır, özdeşler değil, söz olarak varız. Sözde özdeyi aynı almıyoruz. Anlıyoruz. Evet. Böyle bir değişim hali.
İnsan yok olduğu zaman.
Evet. Yani. Sözde olarak da varlığı sürmüyor. Yani özdeşler mi sürüyor demektir?
Çünkü söz ve iğne...
Yani, varlığını temel yapan kusur.
Söz kavramının sonsuzluk kavramıyla eşitlemeyeceği. onu yaparsak o şey. Çünkü sonsuzluk kavramı daha soyut bir kavram ve sözde...
Niye ben düşüncem yoluyla da ölsem de öldükten sonra da sonsuzluk içinde var değil miyim sözsel olarak? Madem ki varlık aynı zamanda benim derimsiz ve hep vardır. Benim de bir varlığım var.
Ama belirli varlık. Şimdi
belirli varlığım diyor.
Uzay ve zamandaki varlık diyelim. Uzay ve zamandaki varlık yani tahmin edilsin veya gittikçe bu fiziksel dünya, yani fenomen dünyasında sonsuzluk kanıyor. O yaratılarmışlar. Yani insanlar yok olurlar.
Evet.
Ve geçici varlıklardır. Ve insan bedenle kendin birliği, beden yani insanın doğal özdeğini hem de fizikselliğini kapsayan birliği. Ona rağmen insan fenomen dünyasına ait bir varlık olduğu için maalesef...
Ama kişisel dediği varlık, kişisel en yüksek varlık diyoruz. Kapasite, sorunlu tarafı da varlığın sorunlu da sonsuz tarafı da var. Şimdi hem birileyim, benimleriniz için benim de var olan bir tarafı olması lazım. Neyim var sonsuza kadar?
Tamam, inceleyeceğiz. Evet.
Madem benim bir kişisel alanda kişisel alana giriyorum, benim sonsuz bir şeyim olması lazım.
Tamam.
Sonsuz bir tarafımın, yani nasıl olabilir, mümkün değil. Orası işte aklım için almaz benim.
Pekala, inceleyeceğiz. Yani, nasıl kullanıyor? TS diye kullanıyor. Yani TS Yunancası ve o nedir? Ona bir bakalım. Bir saniye. Şurada olacak.
Yani o var olarak
eski. Sözel olarak odur. Vardır. Varlığın
vardır.
Vardır. Varlık vardır. Olmaması olamaz. Bu inanç yoludur. İkinci yol yoktur ve zorunlu olarak olmamalı. Şimdi orada vardır da kullandığı sözcük, Yunan sözcük eski. O sözel olarak odur. Anlamına geliyor. Şimdi odur gibi. Ya da vardır. Şimdi herkes soruyor, bunun öznesi ne? O. O var. Yani Türkçe'deniz o'yu kullanmıyoruz. O İngilizce'de gerekiyor. Ama İngilizce'de it is demek zorunda. Nedir o it oradaki özne nedir? Her şey. Yani o genel bir özne, anonim bir özne ve belirli bir özneyi kastetmiyor. Parantezis'in söylediği şey vardır. Bir ne vardır? To eon. O da var olan. Yani bunlar varlığa, bunları söyleyebilir ve bunlar anlaşılabilir ve bunlar varlığa, varlıktan başka herhangi bir şeyi katmadığını gösteren şey. Şu vardır ya da bu vardır demiyor. Kim vardır? O şeyi de söylemiyor, özneyi de söylemiyor. Yani şu vardır dese orada bir problem yaratacak. Çünkü o zaman yalnızca varlık vardır diyemeyecek. Öyle değil mi? Yani söz vardır dese o zaman sözü şey yapmış olacak, varlık yapmış olacak ve yalnızca varlık vardır diyemeyecek. Hem varlık vardır hem de söz vardır diyecek.
Orada
varlık ve söz tarafından sınırlanacağı için varlığın da varlığına bir sınır getirmek zorunda olacak. Mesela başka problemler çıkıyor. Yani, evet, bu olan sadece var. Ya tabii ki söylediği şey yan olarak var. Var olan var olan.
Varlık, eşittir varlık yani varlık kendinde varlığını söylüyor. Yani A eşittir A derken eşittirin önündeki de arkasındaki de aynı A. Ama diyalektik düşüncede değişiyor. Eşittirin önündeki A'dan sonraki ekle A. O başka bir şeye dönüşüyor.
Evet.
Ama diğerinde analitik düşüncede dönüşmüyor.
Belki de o yüzden belirlenimsiz olabiliyor. Hayatta
belirlenimsiz olmuyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani şunu diyorsam, varlık belirlenimsizdir. Bu doğru ama yarı doğru. Öteki yarısı söylenmiyor.
İki adı aynı.
İki adı aynı.
Evet.
Ama...
Şöyle bir fark var. Şimdi biz mesela felsefe tarihi olarak baktığımızda veya düşüncenin açılmasının tarihi gibi düşünürsek, Parmenides'in vardır dediği şeye biz varlık olarak bakıyoruz. Çünkü orada vardır, her şey vardır dediği şeyi biz şey olarak alıyoruz ve ona varlık adını biz koyuyoruz. Çünkü neticede orada bir belirlenim olmuş oluyor. Düşüncenin bir belirliliği olmuş oluyor, değil mi?
Şimdi soru şey, yanıt yani varlık vardır ve varlık belirlenmişse varlık belirli değildir.
Yani hani demin konuştuk ya, belir varlığı var diyerek aslında belirliyoruz. Mesela bir dedim.
Varlık vardır dediğim zaman bir belirleme yapmıyoruz. Çünkü belirleme için şey gerekir. Yani acının acılıktır dediğimiz zaman görmeyi sağlayamıyoruz. Oraya gitmesi gelmiyor. Arı varlıkta da belirlenmiyor. Varlık değerinin kazanması için almayanla ilişkiye girmek istiyor. Ya da işte kendisi olmayanla ilişkiye. Ama Parmen de böyle bir şey kabul etmiyor. Yani Parmen de varlık belirlenmiştir diyor. Şey söylemiyor. Varlık belirlenmiştir demiyor.
Evet, resmi
bir süreci yok.
Ama
ben de ben söyleyeyim.
Evet.
Ama
İşte Parmen'e sevdiğimiz
çünkü
ve bunun işte sesinden gelmeye çalışıyoruz ya aslında o yüzden belirlenen bir belirlenen bir belirlenen diye. Ben onu
Tamam. Yani çeşitli nasıl olarak bu? Parmen'in çeşitliden kaçmasını gerektirdiğini biliyoruz. Çünkü çeşitli şeylerin var olmayacağını düşünüyorum.
Aslında o da görüyor ve kaçıyor. Bak, yani.
Parmen'in çeşkinin yani çeşkinin çeşki düşünce çeşki kabul edebilir mi edemez mi? Çünkü şeyin sorunu gelmez. Hani
tabii ki
elden
görüyor
muyum?
İşin yüzyılda da var mı? Yani var
da
işte
çeşkinin taşıdığını
biz olarak
izliyoruz. Çeşkiyi görüyor muyum? Çeşkiyi görüyor muyum? Çünkü çeşkinin olmadığını göstermeye çalışıyor. Ve ayrıca parmenin yani o kültür, bunları gören bir kültür, başka tartışmalar da var.
Yani tamam, yani söylenmiş olanın bunu kabul etmiyor mu? Yine de söylediğin gibi açılık gibi değil sanki. Yani.
Hayır, bir kere empirik olarak, yani data olarak söylüyor. Hatta onlara karşı da çıkıyor, eleştiriyor da şeyi. Çelişkiyi ileri sürenleri. Yani burada bir yerde, şimdi bulmam zor ama Herakleitos'a eleştirisi var.
Anahtar kelime var mı?
Anahtar kelime çok,
komplo
her yerde kullanılabilecek
bir şey. Yani komplo dediğine bakarsanız, anahtar kelimeyi yazarsanız
korkutur. Ama çok fazla yerde geçiyor. Yani olmak, olma ya da olan falan gibi de güzelce. Yani şey var, şunu o zaman aklınıza tutun. Parmenides Herakleitos'a yanıt veriyor. Yani o çelişkiyi görmektense onu değiştiren, o çelişkiyi doğrulayan başka bir düşünce onu çürütmek için yanıt veriyor bu şiirinde. O varlık ve yokluk arasındaki şeyi yani o şeyde de olabilir. Aslında
yani onun bir şiir bunlardan sonra çıkarıyor.
Şiir ayrı bir dosyada var bütünüyle. Yani çünkü evet, şey 150 satırlık. O şeyde olabilir. İkinci bölümün yok. Bak işte yukarıda. Heraklitos'a onun için vardır ve yoktur, aynıdır ve aynı değildir ve tüm şeyler karşıt yönlerde giderler. Bunu reddediyor. Bu Heraklitos'a karşı yaratılan şey. Evet.
Yani onun o...
vardır ve yoktur, aynıdır ve aynı değildir.
Yani kabullenerek yani her şeyi aynı akarın... Onu reddediyor.
Yani onun için dedi Heraklitos için vardır ve yoktur. Parantezde sadece vardır diyor. Yani. Heraklitos için vardır ve yoktur. Yani o. Özel kullanmıyor
yani
evet.
Ona karşı bir düşünce geliştiriyor ama onun ikisinin bir arada olduğu noktaya gelmiyor. Yani o bir önceki
noktasına
gelmiyor daha parantezde.
Evet. Yani o dini, tabii ki o dini reddediyorlar, dini görüyorlar. Buna gelinlikçi anlamda. Şimdi burada gerçekten gelinliklik var. Çünkü Parmenides varlığı ve yokluğun karşılıklarını ve dinliğini görüyor. Karşılıklarına değiliz yani zaten. Yani varlık ve yokluk şey değil. Ve orada ilerliklerin onlara özgü olan kısmı, onları Heraklitos'tan ayıran şey, karşılıklığı görmeleri, yani görmeden reddedemezler. Onu reddediyorlar ve şimdi şu sarı bölümde şey var. Esas düğüm noktası, yani tasvip halinde ilgili çok önemli bir şey. Onu görmemiz için belki biraz daha konsantre olmamız gerekecek. Şeyimiz, zamanımız ara...
Evet.
Geldi mi? Yani Allah'a
girmeden. Yani
12. 12.8 geçiyor. Saatte oldu mu? Yani ben fazla olmuyor. Yani yeni mi başladık herhalde? Tam bir
başlayalım.
Baş baş
konuşuyor.
Hangi?
Ha. Onları unutmayalım.
O beyazı da mı?
Beyazı da. Hadi bunu sakın da doğru.
Evet, iyi olur. Yani o zaman ses yapabileceğiz.
Yapacağız. Büyük ihtimalle üzerine bir tümü falan bulursan bunu.
Tamam.
İnşallah.
Yani şey soracağım.
Bir saniye.
Ondan sonra da şey yani Osmanlı ressamları.
Ne var?
Şeyde bir müze var ya, üzerinde onu bahsediyorum. Şey, Osmanlı ressamları işte daha yeni doğuyu tanımak için gelmişler. Bunların havasında onlar böyle detaycı falan yapıyorlar. Çok güzel.
Osmanlı ressamları.
Değil yani Osmanlı'yı çizen ressamlar ne deniyor onlara? Doğuyu merak edip de.
Avrupalılar, Batılılar.
Ha tabii Avrupalılar. Saray ressamlığı falan gibi.
Onlar sergisi var diyoruz.
Ha onların sergisi var bu şeylere benziyor. Ben şey söyleyeyim. Şimdi hani niye...
Gidiyorum. Şöyle doğru. Söyle.
Bu dünyasındaki varlıklar onun dışında gerçek varlık olduğunu bitirme durumuna gelmiyor.